Hagay 1. bölüm 9. ayette şöyle der. Bol ürün umdunuz ama az topladınız. Eve ne getirdiyseniz üfleyip dağıttım. Acaba neden? Böyle soruyor her şeye egemen Rab. Yıkık duran tapınağımdan ötürü. Oysa hepiniz kendi evinizle uğraşıyorsunuz. Hepiniz kendi evinizle uğraşıyorsunuz sözü kendi çıkarlarının peşinden gayretle koştuklarını ve kendi evlerini şevkle bina ettiklerini göstermektedir. Bütün bu zorlukların neden başlarına geldiğini merak ediyorlar ama Tanrı'yı suçlamak için fazlasıyla da dindarlar. Kötü tarihlerinin içinde bulundukları durumdan ötürü olduğunu iddia ediyorlardı. Kötü bir yıl olmuştu. Bu yıl kuraklık vardı diyorlardı ama Tanrı onlara kuraklığa benim neden olduğumu bilmenizi istiyorum. Değişik planlarınızda başarılı olmamanızı ben sağladım ve size bunu neden yaptığımı söyleyeceğim. Çünkü herkes kendi evini daha da güzelleştirirken benim evim yıkık bir şekilde duruyor der. Rab İsa Matta 6. bölüm 33. ayette siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir dediğinde Hagay kitabındaki büyük ilkeyi dile getirdiğini bir kez daha tekrarlamak isterim. Yaşamlarımızda Tanrı ilk sırada olduğunda bütün diğer şeyler yerli yerine oturacaktır. Bu harika bir mesaj. Hagay 1. bölüm 10. ayette işte bunun içindir ki gök çiğini, toprak ürününü sizden esirgiyor der. Doğal olarak yağmur olmadığında ürün de olmaz. Buğday ve arpa yetişmez. Asmalar da ürün vermeyecektir. Tanrı musluğu kapattım, size yağmur vermedim der. Günümüz toplumunda bizler bunu böyle yorumlamıyoruz. Mekanik bir toplumda, elektronik bir çağda yaşadığımızdan sorunlarımızın başka birisinin bir düğmeye basmamasından ya da yanlış düğmeye basmasından ötürü olduğunu düşünmekteyiz. Acaba Tanrı bir ülkeye, bakın sorunlarınızın arkasında ben varım çünkü ilginizi başka şeylerden kendime çekmeye çalışıyorum der mi? Tanrı'nın İsrail'in başına gelen bütün bu sıkıntıların suçunu kendi üzerine alması ilginçtir ve dikkate değerdir. Hagay 1. bölüm 11. ayette ülkeyi, dağlarını, tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını, toprağın verdiği ürünleri, insanlarını, hayvanlarını, ellerinizin bütün emeğini kuraklıkla cezalandırdım der. Tanrı onlara maddesel bereketlerin size verilmemesinin nedeni benim onları size vermememdir. Durumun sorumlusu benim der. Günümüzde ilk önce polisi suçlama eğilimi vardır. Polis işini yapmalıydı deniyor. Sonra belediye başkanını suçlarız, sonra kanunları yapanları suçlarız ve son olarak da hükümeti suçlarız. Büyük bir olasılıkla bunların bir kısmı ya da tümü suçludur, olabilir. Ama dostum, kendinizin de suçlu olduğunu hiç aklınıza getiriyor musunuz? Dünyanın durumundan ötürü başka insanları ve makinaları suçladığımız halde, bütün bunların gerçekleşmesine Tanrı izin vermiştir. Onu suçlamak ister misiniz? Peki yapın. İsrail'e durumdan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi. Ama onlara aynı zamanda bunun nedenini de söyledi. Onu ihmal etmişlerdi. Gördüğünüz gibi sorunlarımızın çözümü çok basit olduğu halde aynı zamanda da karmaşık. Yeni bir yöntem, yeni bir makina ya da yeni bir insanı başa getirdiğimizde sorunlarımızın çözüleceğini düşünüyoruz. Dostum, neden sorunumuzun gerçekten ne olduğunu, ona neyin sebep olduğunu ve nasıl çözümleyeceğimizi kabul etmiyoruz. Halkın verdiği karşılığa bakalım şimdi. Şimdi Hagay bizlere Tanrı'nın İsrail halkına sözlerine verdikleri karşılığı bildirir. İlk olarak tapınağın inşa edilmesi ve halkın bu konudaki itaati anlatılacaktır. Hagay 1. bölüm 12. ayet. Şealtiel'in torunu Zerubbabel, Yehosadak oğlu başkâhin Yeşu ve sürgünden dönen halkın tümü tanrıları Rabbin sözüne, onun tarafından gönderilen peygamber Hagay'ın sözlerine kulak verdiler, halk Rab'den korktu der. Burada isimlere geçen Zerubbabel vali, Yeşu ise başrahiptir. Halkla birlikte iki şey yaptıklarına dikkat edin. İlk olarak Tanrı'ya itaat ettiler. Peygamber Samuel'in itaatsiz bir krala söylediği gibi 1. Samuel 15. bölüm 22. ayet. Samuel şöyle karşılık verdi. Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmanık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Ve Elçi Yuhanna bunu şu şekilde dile getiriyor. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayet. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Gördüğünüz gibi Tanrı sözünün ışığında yürümemiz gerekmektedir ve söz bizi alçak gönüllü yapıp bize hatalarımızı gösterecektir. Birçoğumuz onlara ilgimizin çekilmesinden hoşlanmayız ama onları görür ve gerektiği gibi ele alırsak İsa Mesih'in kanının bizi her günahtan temizlemeye devam edeceğini de göreceğiz. Ve Tanrı ile paylaştığımız olacaktır. İsrail halkının Tanrı'ya itaat ettiğini görüyoruz. İkinci olarak Tanrı'dan korktular. Süleyman'ın özdeyişleri 9. bölüm 10. ayette şöyle okuruz. Rab korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl, kutsal olanı tanımaktır. Halkın liderleri Zerubbabel ve Yeşu'dan Tanrı'ya olan itaatlerinden ilk olarak söz edilmesi oldukça anlamlı. Günümüzde liderlik konumunda olan Hristiyanlara ihtiyaç var. Ünlü İngiliz devlet adamı William Gladstone'a büyük bir devlet adamının özelliğinin ne olduğu sorulmuştu. Yanıtı şöyleydi. Bir devlet adamının Tanrı'nın ondan sonraki 50 yıl boyunca nereye yönelttiğini bilen kişidir. Günümüzdeki devlet adamları Tanrı'nın bir sonraki 50 dakika boyunca bile nereye yönelttiğini biliyor, görünmüyorlar. Tanrı'yı gerçekten tanıyan ve onun tarafından yönlendirilen insanlara çok fazla ihtiyacımız var. Şimdi Tanrı'dan gelen onayı göreceğiz. Tanrı'ya itaat edip ondan korktuklarında ondan şu muhteşem onayı alıyorlar. Hagay 1. bölüm 13. ayet. Sonra Rabbin ulağı Hagay, Rabbin şu sözlerini halka bildirdi. Rab, ben sizinle birlikteyim diyor. Tanrı sizinle birlikteyim der. Ne kadar harikadır. Rab İsa'nın kendisine ait olanlara, işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim dediğini hatırlarsınız. Ve onun kendileriyle birlikte olma vaadinin onların itaatine bağlı olduğuna da dikkatinizi çekmek isterim. Matta 28. bölüm 19 ila 20. ayetler. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Bütün gün oturup Tanrı için hiçbir şey yapmazsanız sizinle birlikte olacağını söylemez. Orada sizinle birlikte olmayı vaat etmez. Ona itaat ettiğinizde sizinle birlikte olacağını söyler. Bereket ve paydaşlık yeri itaattir. Ve bundan daha iyi bir şeye de sahip olamazsınız. Şimdi liderlerin işe şevkle başladıklarına dikkatinizi çekeceğim. Hagay 1. bölüm 14 ve 15. ayetler. Böylece Rab, Şealtiel'in torunu, Yahuda valisi Zerubbabel'i, Yahasadak oğlu başkâhin Yeşu'yu ve sürgünden dönen halkın tümünü bu konuda harekete geçirdi. Darius'un krallığının 2. yılında 6. ayın 24. günü gelip Tanrıları her şeye egemen Rabbin tapınağında işe başladılar. Ulusun liderlerini iş başında görmek çok güzel. Zerubbabel valiydi. Kralın soyundan geliyordu ve Şealtiel'in oğluydu ki bunun anlamı duada Tanrı'ya sormaktı. Ve başrahip Yeşu, Babil istilası sırasında başrahip olan Yahusadak'ın oğluydu. Böylece burada hükümet önderleri ve dinsel önderlerin Rabbin işini yapmakta halka katıldıklarını görüyoruz. Tabii bunu yaparken de halka örnek oluşturuyorlardı. Bu ikinci mesaj verilmiştir ve Hagay bunun tarihini de bize Darius'un krallığının 2. yılında 6. ayın 24. günü olarak Hagay 1. bölüm 15. ayette iletmektedir. Bu da İsa'dan önce 520 yılının 24 Eylül'ü olur. Gördüğünüz gibi ilk mesaj İsa'dan önce 520 yılının 1 Eylül'ünde verildi. Burada Tanrı'nın teşviğini okuduk. Buna olumlu yanıt verdiler, bir araya geldiler ve projeyi organize ettiler. Ağaçları kesip onları kütük yapmaya ve tapınağı bina etmeye başladılar. Şimdi 24 gün sonra Hagay kendilerine Tanrı'dan bu ikinci mesajı, yanlarında olduğuna dair güvence mesajını vermektedir. Bu kitabın da ortaya koyduğu gibi Hagay düzenli bir adamdı. Aynı zamanda da yöneticiydi. Ayakları yere basan bir adam olduğunu görüyoruz. Halkın tapınağı inşa etmesine yardım etti ve birlikte çalışırlarken onları işlerinde sürekli olarak teşvik etmişti. Sonuçlar harika olacaktı. Tanrı hoşnut olacak ve yüceltilecekti. Bu ikinci bölümde halkın cesaretinin kırıldığını ve Rabbin onlara cesaret verdiğini göreceğiz. İkinci tapınağın Süleyman'ın yaptırdığı tapınaktan çok daha basit olması halkın cesaretini kırmıştı ama Tanrı'nın buna da yanıtı vardı. Hagay 2. bölüm 1. ayette 7. ayın 21. günü Rab peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi der. Bunun 7. ayda gerçekleştiğine dikkat edin. Bundan önce 6. ayda Tanrı'nın kendilerine cesaret veren mesajını duymuşlardı. Şimdi ise bir aydır çalışıyorlardı. İşi organize etmek için 24 gün harcadılar ve şimdi tapınak inşa olmaya başlamıştı. İlerlediklerini gördükçe şevkleri artıyordu ve Tanrı'nın sizinle beraberim diyen cesaret verici sözlerini de hatırlıyorlardı. Ancak cesaretin kırıldığı noktaya da geliyoruz. Hagay 2. bölüm 2. ayet. Şealtiel'in torunu Yahuda valisi Zerubbabel'e Yahosadak oğlu başkâhin Yeşu'ya ve sürgünden dönen halka de ki diyor burada. Bu mesaj Tanrı'nın bir önceki bölümde cesaret verdiği gruba, aynı liderlere ve aynı insanlara yöneldi. Şimdi Hagay'ın bu insanlara peygamberlik ederken ortadan kaldırılması gereken ikinci engeli vardı. Hagay 2. bölüm 3. ayet. Aranızda bu tapınağı önceki görkemiyle gören kaldı mı? Şimdi size nasıl görünüyor? Bir hiç olarak görünmüyor mu diye sorar. Babil'deki sürgünden dönenlerin birçoğu o zamanlar çok genç olsalar bile Süleyman'ın yaptırdığı tapınağın güzelliğini ve zenginliğini hatırlamaktaydı. Şimdi inşa ettikleri bu küçük tapınak Süleyman'ın tapınağının görkemiyle kıyaslandığında bir çiftçinin ambarına benziyordu. Süleyman'ın yaptırdığı tapınak büyük bir tapınak olmadığı halde içine konulan süslü zengin eşyalar altın ve gümüşü hatırlatmaktaydı. Süleyman'ın yaptırdığı tapınakta kullanılan malzemenin değerinin 5 milyon dolarla 20 milyon dolar arasında olduğunu yorumcular hesaplamaktadır. Bu oldukça büyük bir fark ama o zamanlarda 5 ya da 20 milyon dolar çok büyük bir zenginlikti. O tapınak güzel bir mücevher kutusu gibiydi. Şimdi dikkatinizi yine Tanrı'dan gelen bu mesajın tarihlendirilmesine çekmek istiyorum. 7. ay ayın 21. günü der. Eğer bu günü Leviler 23. bölümden kontrol ederseniz bunun Çardak Bayramı'nın 7. günü olduğunu da görürsünüz. Bu Yahudilerin hasatlarının son bayramıydı. Öyle düşünüyorum ki tapınağı Çardak Bayramı'nda kullanabilmek için işçiler çok çalışmış ve oldukça işi hızlandırmışlardı. Bu yüzden eskilerden bazıları inşaat alanına gelip Süleyman'ın tapınağını niteleyen güzellik ve zenginliği orada görmeyince düş kırıklığına uğradılar. Bildiğiniz gibi ister ev ister iş yeri olsun hiçbir inşaat tamamlanmadan önce pek etkileyici görünmez. Onu tam olarak görüp takdir edebilmek için binanın bitmesini beklemeniz gerekir. Ama Hagay'ın zamanındaki bu küçük tapınak bittiği zaman bile Süleyman'ın tapınağıyla kıyas dahi edilemezdi ve bu yüzden halkın tepkisi farklı oldu. Ezra kitabı 3. bölüm 8 ila 11. ayetler bu sırada neler olup bittiği hakkında bizlere şu bilgiyi aktarır. Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağına vardıktan sonra 2. yılın 2. ayında Şealtiel oğlu Zerubbabel, Yosadak oğlu Yeşu ve bütün öteki kardeşleri, kahinler, leviller ve sürgünden Yeruşalim'e dönenlerin tümü işe başladılar. Rabbin tapınağının yapımını denetlemek için 20 ve daha yukarı yaştaki levilleri görevlendirdiler. Levillerden Yeşu, oğulları ve kardeşleri, Yahuda soyundan Kadmiel ile oğulları, Henadat'ın oğulları ile torunları, Tanrı'nın tapınağının yapımında çalışanları denetleme işini hep birlikte yüklendiler. Yapıcılar Rabbin tapınağının temelini atınca, İsrail kralı Davut'un kuralı uyarınca kahinler, Rabbi övmek için tören giysilerini giymiş olarak, ellerinde borazanlarla, Levili, Asaf oğulları da zillerle yerlerini aldılar. Rabbe övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular. Rab iyidir. İsrail'e sevgisi sonsuzdur. Rabbin tapınağının temeli atıldığı için herkes yüksek sesle Rabbi övmeye başladılar. Belki de ortada sadece bir temel ve birkaç demir olabilirdi ama kutlamaları gerekmekteydi. Ezra'nın kayıtları 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde şöyle devam eder. Eski tapınağı görmüş birçok yaşlı kahin, Levili ve boybaşı tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağladılar. Birçokları da sevinç çığlıkları attı. Sevinç çığlıkları ağlama sesinden ayırt edilemiyordu. Çünkü halk avaz avaz bağırıyordu. Ses uzak yerlerden bile duyuluyordu der. Gördüğünüz gibi sevinç çığlıklarının arasında başka sesler de vardı. Bu iki tapınağı birbiriyle kıyaslayan insanların ağlama ve hıçkırık sesiydi. Buraya kurduğunuz şu tapınak bir fasulye yığını kadar bile önemli değil. Süleyman'ın tapınağıyla kıyaslandığında bu bir hiç diyorlardı. Kendi aralarındaki kişilerin bu şekilde eleştirisi yeni tapınağın inşaatını kutlayanları üzdü. Tapınağı yeniden inşa etme gayretlerinde kırmıştı. Hagay'ın teşvikleriyle oluşan şevkleri artık kırıldı. Bir projeyi yapanların cesaretini kırmak istiyorsanız bütün söylemeniz gereken siz bunun iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ama eskisini bir görseydinizdir. Oldukça genç yaşta Rab'be gelip ona hizmet etmeye başladım. Bir seminerde kutsal kitaptan bir ders veriyordum. Rab bunu bereketlemiş ve birçok kişiye de bereket olmuştu. Toplantının bitimine doğru birkaç kardeşle oturup toplantının ne kadar harika geçtiğini konuşuyordum. Orada oturan ihtiyar bir adam vardı. Birkaç iyi toplantı yaptınız gençler ama ben eski günleri hatırlıyorum diye söze başladı. Birisi böyle konuşmaya başladığında aşağıya doğru inişe geçtiğinizden emin olabilirsiniz. Bize ben gençken burada toplantı denilen şeyin gerçeğini yapıyorduk dedi. Bize o toplantıyı anlatırken Bizimki onunkine kıyasla çok küçük görüldü. Aslında sonradan onun biraz abarttığını öğrendim. Buna karşın söyledikleri gerçekten benim için cesaret kırıcıydı. Ve Hagai'nin zamanında inşa ettikleri tapınak hakkında çok heyecanlı olan insanların bu davranış ve bu tutumda morallerini bozmuştu. Tanrı bu durumu nasıl karşılayacaktı? Buna bakmadan önce topluluk içerisinde bizlerin böyle bir durumu nasıl karşılayacağımızı size anlatayım. Ne yapabileceğini görmek için bir komite ilk olarak atardık. Birisinin söylediği gibi bir komite bireyler olarak hiçbir şey yapamayan ve birlikte hiçbir şeyin yapılamayacağına karar veren bir grup insandır. Ya da başka birinin söylediği gibi bir komite gereksiz olanı yapmak için aldırmayanlar tarafından seçilmiş bir sürü yeteneksiz kişidir. Kendi vaizlik deneyimlerimden bu sorunu ele almak için komite kurup bunu kullanacağımızdan eminim. Ama Tanrı bunu böyle çözmedi. Sorunu gerçekçi bir biçimde ele alıp çok basit bir çözüm buldu. Hagai 2. bölüm 4. ayet. Şimdi sen ey Zerubbabel yüreklen. Rab böyle diyor. Ey Yahusadak oğlu başkâhin Yeşu yüreklen. Ey ülke halkı yüreklen. Rab böyle diyor. İşi sürdürün. Çünkü ben sizinle birlikteyim. Böyle diyor her şeye egemen Rab der. Tanrı burada çifte teşvikte bulunur. 3 kez yüreklen demektedir. Bu işi yürütenlere yürekli olun diyor. Dinsel yöneticilere yüreklenin. Sonra halka konuştuğunda onlara yeni bir şey mi söylüyor? Hayır. Aynı şeyi söylüyor. Ey ülke halkı yüreklen. Bu çok basit ama oldukça da önemlidir. Dostum sizler ve ben bugün büyük ve kötü bir dünyada yaşamaktayız. Nereden cesaret alıyoruz? Tanrı'nın işi birçok yerde küçük ve fazla bir şey gibi görünmüyor. Peki çözüm nedir? Tanrı'nın bize yanıtı şu. Efesler 6. bölüm 10. ayet. Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. Kendimizin hiçbir şey yapamayacağımızı ama Tanrı'nın çok şey yapabileceğini kabul etmemiz gerekir. Rab'de kuvvetli olun. Bu gerçekten harika bir teşviktir. Ayrıca İbraniler'de inanlar için şöyle söylenir. İbraniler 11. bölüm 34. ayet. Kızgın ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular, güçsüzlükte kuvvet buldular. Tanrı dünyanın zayıf şeylerini seçtiğini söylemektedir. Tanrı bu büyük süslü binaları seçmiyor. Üzerlerinde çan kulesi olan o büyük gösterişli görkemli yapıtları seçmiyor. O tür yerlerde fazla mucizevi şeyler gerçekleşmiyor ama bazı yerleşim merkezlerinde birçok şey yaşanmaktadır ve daha küçük olan inanlılar topluluklarındaki yerler tıklım tıklım dolmakta. Günümüzde bizlerin Rab'de kuvvetli olmamız gerekir. Bu Tanrı sözünde birçok defa tekrar edilmektedir. Elçi Paulus genç bir vaize yazarken şöyle diyor. 2. Timoteus 2. bölüm 1. ayet. Oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen. 2. Timoteus, kuğunun ölmeden önceki son ve güzel ötüşü yani Elçi Paulus'un ölmeden önceki son mektubuydu. Ve Paulus imandaki bu oğluna son mesajında sen bir Tanrı çocuğusun. Şimdi artık güçlü ol diyordu. Bunun çok cesaret verici bir söz olması gerekir. Birisi çıkıp benim hizmetim çok önemsiz ve grubum o kadar küçük ki fazla bir önemi olduğunu sanmıyorum diyebilir. Dostum eğer böyle düşünüyorsanız sizinle konuşan kişi şeytandır. Onu dinlemeyin. Onun üzerine ölçü birimini koyup kimin büyük kimin büyük olmadığını belirleyecek olan Tanrı'dır. Günümüzde bina edilen bir sürü saman yığını var ve çok etkileyici de görünebilirler. İçinde biraz altın olduğunu biliyorum. Ama bir saman yığınında hiçbir iğne aradınız mı? Samanla aynı renkte olan küçük bir altın parçasını nasıl bulacaksınız? Tanrı önemli olanın büyüklük olmadığını açıkça bildirmektedir. Tanrı size ve bana 1. Korintliler 16. bölüm 13. ayette uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun demektedir. Elçi Paulus bunu Korint'teki bir sürü bebek inanlıya yazdı. Onları beşiklerinden çıkıp mama sandalyelerinden inip büyümeye çağırmaktaydı. Rab'de kuvvetli olun. Tanrı'nın işinde bu tür bir şeye çok ihtiyacımız var dostum. Elçi Paulus'un Korintlerle işi bitmedi ve onlara 2. Korintler 10. bölüm 4. ayette şöyle seslendi. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Büyük işler başaran birçok iman adamı her zaman Tanrı'nın önünde durup ''Ya Rab bu işi yapamam, bu iş için yeterli biri değilim, bugün seni çağırıyorum.'' demeden kürsüye çıkmamışlardır. Tanrı'nın bizi zayıf halimizde alıp kuvvetlendirdiğinden ötürü ona teşekkür ettiğimi bilmenizi isterim. Çünkü savaşımızın silahları dünyasal değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Bu güç ise Tanrı'nın sözüdür. 2. Korintliler 10. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Elçi Paulus sözlerine devam ederek şöyle der. Safsataları Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Mesih'e tümüyle bağımlı olduğunuz zaman ona bağımlı olmayan her eylemi cezalandırmaya hazır olacağız. Yani Tanrı'ya karşı çok itaatkar olduğunuzdan emin olmalısınız. İşin ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olduğu hiçbir şeyi fark ettirmez. Kuvvetli ol sözünü hatırlamamız gerekir. Tanrı İsrail'e, peki tapınak diğer tapınak kadar etkileyici değil, bunu biliyorum ama kuvvetli olun, size teşviğim bu der ve bunu 3 kez söyler. Kuvvetli olun sözü, yürekli olun sözü Tanrı'nın onlara söylediği ilk şeydi. İkinci şey ise çalışındı. İşinizi yapmaya devam edin. En büyük işi kimin yaptığını belirleyenin Tanrı olmasına izin verin. Cennete gidip Mesih'in huzurunda durduğumuzda bu dünyada büyük ve ünlü görünmeyen ama orada imanda ve hizmette büyük olan insanlar olduğunu göreceğiz. Dostum, Rabbin önünde durduğumuz gün gözlerimizin açılacağına inanıyorum. Tanrı kuvvetli olun ve çalışın der. Tanrı'nın yapmamız için bizlere vermiş olduğu işte sadık olmamız gerekir. Şimdi Tanrı'dan görkemli bir cesaret sözü de göreceğiz. Çünkü ben sizinle birlikteyim. Böyle diyor her şeye egemen Rab der. İşin aslı şudur ki Rabbin yüceliğinin ışığı tapınak yok edilmeden çok önce Süleyman'ın tapınağından ayrılmıştı. Ben Rabbin yüceliğinin ışığının her zaman Kral Manasse'nin zamanında tapınaktan ayrıldığını savunmuşumdur. O kadar kötü günah işledi ki İsrail ulusu daha önceki zamanların hepsinden çok daha aşağı düzeye düşmüştü. Rabbin yüceliğinin ışığı onun egemenliği sırasında tapınaktan ayrılmadıysa daha sonra ayrılmayı isteyeceği başka bir zamanı düşünemiyorum. Eğer bu düşüncem doğruysa Tanrı'nın kendisinin görünür varlığı olan Rabbin yüceliğinin ışığı tapınak Babililer tarafından yıkılmadan 125 yıl kadar önce tapınaktan ayrılmıştı. Bu yüzden Hagai'nin zamanında Süleyman'ın tapınağını gören ihtiyar adamlar onun sadece dışsal görkemini gördüler. Rabbin yüceliğinin ışığı o zamana kadar çoktan gitmişti. Süleyman'ın tapınağının dış yüceliğinin çok büyük olduğu kuşkusuzdur. Günümüzde o tapınak yerinde değil, tam tersine o tapınağın yerinde başka bir yapı var. Oraya ibadet yeri inşa edilmedi. Hatta bu binanın kubbesinin altından yapıldığını, altın kaplama olduğunu da duydum. İster doğru olsun ister olmasın, gerçekten de güzel bir yapıydı. O yapıya bakarken Süleyman'ın tapınağının o yarı çöl havasının parlak güneş ışığında nasıl göründüğünü bir düşünün. Çok süslü ve zengin bir tapınak olduğunu ve kalasların gerçek altınla kaplı olduğunu biliyoruz. Herhalde çok güzeldi. Süleyman'ın tapınağıyla o sırada inşa edilmekte olan tapınak arasında bir kıyaslama yapılamayacağı kesindi ama Tanrı tapınağı Süleyman'ın tapınağını Zerubbabel'in tapınağı ve daha sonra Herodes'in tapınağı olarak inşaatının değişik aşamalarında 3 değişik ev olarak değil bir tek ev olarak görür. Bu yüzden Rab İsa Mesih'in içine geleceği adına Herodes'in tapınağı denilen tapınakla aynı çizgidedir. Mesih Rabbin yüceliğinin ışığıydı. Tanrı'nın bedende görünmesiydi. Yuhanna bizler onun yüceliğini gördük dedi. Ama bu yücelik insan bedeniyle peçelenmişti. Ve Rab İsa o tapınağa bir kez değil birçok kere girdi. Bu yüzden Tanrı Hagai'nin zamanındaki cesareti kırılmış inşaatçılara evet bina ettiğiniz bu küçük tapınak fazla bir şey değil ama ben sizinle beraberim diyordu. Dostum bu görkemli bir tapınağınız olup da Tanrı'nın orada olmamasından çok daha iyidir. Günümüzde sıraları boş olan, büyük, soğuk, ilgisiz ve ölü kiliseyle köşe başındaki sadık bir vaizin Tanrı sözünü öğrettiği tıklım tıklım kilise arasındaki fark gibidir bu. Neyin gerçek olduğunu ve neyin gerçek olmadığını, Tanrı'nın neyi bereketleyip neyi bereketlemediği hakkındaki doğru bir bakış açısına sahip olmamız ve kutsal kitap temelinde buna sahip olmamız çok önemlidir.